Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne istaqal hadisi kitabullah ve hayral hediye hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalale ve külle zalaletin finnâr. Geçtiğimiz hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Bugün konumuz Allah'ın indirdiğiyle yönetilmeyenlerin durumuyla ilgili. Allah'ın indirdiğiyle yönetilmeyenler yönetime karşı tutumlarına göre iki kısımdırlar. Birincisi, yönetenlere tam itaat halinde olan ve onlara içtenlikle uyanlar. Bunlar da iki kısımdır. Yönetenlerin Allah'ın dinini bozduklarını veya onu tamamen terk ettiklerini bilenler, bunlar bu bilgiye rağmen, bunu bilmelerine rağmen onlara uyarlar. Onların Allah'ın hükmüne aykırı olarak helal saydıklarını helal, haram ettiklerinde haram kabul ederler. Yönetenlere bu şekilde uymak küfürdür. Allah bunu şirk saymış ve Tevbe suresi 31. ayetinde mealen şöyle buyurmuştur. Onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, papazlarını ve Meryem oğlu Mesih'i Rableri olarak kabul ettiler. Oysa tek ilahtan başkasına kulluk etmemekle emrolunmuşlardı. Ondan başka ilah yoktur. Allah koştukları eşlerden münezzehtir. Sahabeden Adi bin Hatem Et-Tâi radıyallahu anh şöyle rivayet eder. Müslüman olmak için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldim. Boynumda altından bir haç vardı. Kendisi bana, ey Adi, bu putu kendinden uzaklaştır dedi. Ve bu ayeti okudu. Yani Tevbe 31. ayetini okudu. Ben, onlar bunlara tapmıyorlar dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onlara tapmıyorlar ama onların helal ettiğine helal, haram ettiğine haram diyorlar dedi. Tirmizi tefsir babında rivayet etmiştir bunu. Ayrıca Taberi de tefsirinde Huzeyfe radıyallahu anh'ten ve başkalarından rivayet etmişlerdir. Yönetenlerin uydurduğu helal ve haramlara uymakla beraber Allah'a iman eden ve Allah'ın haram ettiğine helal veya helal ettiğine haram demeyenler. Bunlar itikat planında değil, amel ve fiil planında yönetenlere uyarlar. Nefis ve şeytana uyan Müslümanların durumu da aynen böyledir. Bunlar bu uymalarıyla, bu tabi oluşlarıyla kafir değil, günahkar olurlar. Günahkar olmaları da kesindir. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, itaat ancak meşru olan konulardadır buyurmuştur. Yine Müslüman kişi hem hoşlandığı hem de hoşlanmadığı işlerde yönetenleri dinlemek ve onlara itaat etmek durumundadır. Ancak günah olan bir şey emredildiği zaman dinlemekte yoktur, itaat etmekte buyurulmuştur. Bunu Bukhari cihat babında, Nesai biat babında rivayet eder. İbn-i Kayyım, Allah rahmet eylesin, Ebu Davud'un sünnenini şerh ederken şöyle der. Bu hadisler gösteriyor ki, günah olan bir işte amirlerine itaat eden kişi günahkar olur. O işi emir üzerine yapmış olması Allah katında ona mazeret olmaz. Fakat sadece itaat etmekle kişi kafir olmaz. Kafirlik, itaatin yanında itaat ettiği yanlışın doğru olduğuna inanmak halinde vücut bulur. Nitekim İbnül Arabi rahimullah şöyle der. Kafire itaat eden kişi, iman ve küfrün yeri olan itikatta da itaat ederse müşrik olur. Fakat fiili de ona itaat etmesine rağmen, itikadıyla o fiili kabul ve tasdik etmezse sadece günahkar olur. İkinci kısım ise yönetenlerin doğru olmayan icraatından hoşlanmayan, rıza göstermeyen ve kereh duyanlar. Bunlar Allah'ın indirdiğiyle yönetilmemek sebebiyle kafir olmak şöyle dursun, günahkar bile olmazlar. Ancak nasihat etme, ikaz ve uyarıda bulunma ve hoşnut olmadıklarını açıklama gücüne sahip olanlar bunu yapmadıkları takdirde bundan dolayı günaha girerler. Nitekim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Başınıza bir takım amirler gelecektir. Bunlar bazı işleri doğru, bazılarını yanlış yapacaklardır. Yanlışlarına karşı hoşnut hukmunu açıklayanlar sorumluluktan kurtulacaklar, kalben çirkin görenler de selamette kalacaklardır. Fakat rıza gösteren ve uyanlar ne sorumluluktan kurtulacak ne de selamette olacaklardır. Sahabeler, ey Allah'ın Resulü, bu emirlere, bu idarecilere karşı savaşmayalım mı diye sorunca, hayır, namaz kıldıkları sürece onlarla savaşmayın buyurmuştur. Bunu Müslim İmaret babında rivayet eder. İleride yönetimler hakkında mülahazalarımızı daha geniş bir şekilde inşallah ele alacağız. Yöneticilere itaat edenleri tekfir edenlerin delillerini ve bunlara özet olarak verilecek cevapları da şu şekilde sunabiliriz. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen yöneticilere itaat edenlerin kafir olduklarını söyleyenler şu delilleri ileri sürerler. Birinci ayet, Yahudiler Allah'ı bırakıp bilginlerini, rahiplerini ve Meryem oğlu İsa'yı Rab edindiler ayetidir. Tevbe suresi 31. ayeti. Kardeşler, eğer soracağınız veyahut müdahale edeceğiniz bir husus varsa sohbetin sonuna bırakırsanız, çünkü bu esnada odayı takip edemiyorum. Evet, iddia şu şekilde bu ayete istinaden. Yahudiler zikredilen kişilere ibadet etmemişler, sadece onların dediklerini yapmış ve onlara uymuşlardır. Allah Azze ve Celle bu olayı ilahlaştırma olarak isimlendirirken, bunu yapanların niyetlerini ve itikatlarını nazara itibara almamış, sadece fiillerini değerlendirmiştir derler. Buna cevap şu şekilde, Yahudilerin kendi alimlerini ve rahiplerinin haram ve helali haram etmelerine uymaları sadece fiille değil, aynı zamanda bir itikad olayıdır. Çünkü Yahudiler bu kimseleri Allah'ın yerine koymuş, ona ortak koşmuşlar, Allah'ın hakkı ve yetkisi olan haramlaştırma ve helalleştirme hak ve selahiyetini onlarda da bulunduğuna inanmışlar ve bu inançla, bu itikatlarıyla Allah'ın kitabında, Tevrat'ta bildirilen ilahi hükümleri bırakıp bu kimselerin hükümlerine uymuşlardır. İkinci ayet, Tevbe suresi 37. ayetidir. Haram ayların yerlerini değiştirmek, küfürde ileri gitmektir buyruluyor bu ayette mealen. Haram ayların yerlerini değiştirmek fiildir. Allah Azze ve Celle bu fiili işleyenlerin niyet ve itikatlarını önemsemeden onların kafir olduklarını bildirmiştir şeklindeki itiraza bu şekilde cevap verilebilir. İbnül Arabi bu ayetin tefsirinde şöyle der. Bu ayet, müşrik Arapların çeşitli küfürleri bir araya getirdiklerini ortaya koyuyor. Onlar, Rahman da kimdir diyerek yaratıcıyı inkar ettiler. Kemikleri çürükken onları kim diriltebilir diyerek dirilişi inkar ettiler. Bizden olan bir insana mı uyacağız diyerek peygamberleri inkar ettiler. Ondan sonra da helal ve haram etmeye yetkisinin Allah'a ait ve ona has, ona mahsus olduğunu inkar ederek onun haram kıldığı ayların yerlerini değiştirdiler. Onların küfürde ileri gitmesi, helalleştirme ve haramlaştırma yetkisini kendi kendilerine vermeleridir. Üçüncü ayet, Âl-i İmrân suresi 32. ayetidir. Mealen şöyle buyuruyor. De ki, Allah'a ve Resulüne itaat edin, bundan yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kafirleri sevmez. Allah'a ve Resulüne itaat, fiil ve ameldir. Ayette bu fiilden yüz çevirenlerin itikatlarına bakılmaksızın kafir oldukları bildirilmiştir şeklindeki itiraza da şu şekilde cevap verilir. Bu ayet Necran Hristiyanları hakkında indirilmiştir. Allah Azze ve Celle bu ayette Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu Hristiyanlara söyle Allah'a ve Resulüne inanıp yeni dine uysunlar. Bu yeni dine ve son peygambere inanmazlarsa önceki inançlarına rağmen kafir olurlar ve Allah kafirleri sevmez emrini vermiştir. Evet, bu ayet-i kerimede İslamiyet'i kabul etmeyen Yahudi ve Hristiyanların kafir olduklarına açık bir delildir. Dördüncü ayet, En'am suresi 121. ayetidir. Üzerinde Allah'ın ismi anılmayan hayvanların etini yemeyin. Bunu yemek fısk ve günahtır. Şeytanlar sizinle mücadele etmeleri için dostlarına telkinde bulunurlar. Onlara itaat ederseniz siz de müşrik olursunuz. Bu ayette zikredilen itaatten maksat, müşriklere uyup kesilmedikleri için Allah'ın isminin anılmadığı ölü hayvanların etini yemektir. Bu fiili işleyenlerin itikatlarına bakılmaksızın onların müşrik olacakları bildirilmiştir. İşte bütün bu deliller, bütün gerçekleşmesi için fiilin yeterli olduğunu, bunun dışında o fiili işitenlerin niyet ve itikatlarının şöyle ya da böyle olmasının durumu değiştirmediğini gösteriyor derler. Cevap Kurtubi şöyle demiştir: onlara itaat ederseniz siz de müşrik olursunuz ayetini onlara itaat ederek Allah'ın haram kıldığı ölü hayvanın etini helal sayarsanız müşrik olursunuz şeklinde açıklamıştır Kurtubi. O halde buradaki itaat sadece fiili değil, aynı zamanda Allah'ın haram ettiği bir şeyin helal olduğuna inanmaktır. Yani itaatla alakalıdır. Nitekim bu konuları ileride inşallah itaat ve ittiba ile ilgili mevzuda detaylı ele alacağız. Şüphesiz ortamdaki, yaşanan ortamdaki bir sürü olumsuzluklar sebebiyle Allah'ın dinine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine muhalefetin açıkça sergilendiği bu ortamda hem itikadi bakımdan hem de ameli bakımdan dine aykırılık ishar olduğu bu ortamda bu toplumun müşrik topluma benzetilmesi ve müşrik topluma verilen hükmün aynısının bu topluma da verilmesi bir vaka haline gelmiştir. Mesela güncel itikat meseleleri adlı risalenin yazarı ifadeleri kullanır. Bir benzetme, bir toplum düşünün, Allah onları mazeretli saymamış ve müşrik, kafir diye isimlendirmiştir. Bu isimlendirmede etkili fiiller şunlardır: o toplum Allah'ın varlığına inanmakla beraber salih insanlar olduklarına inandıkları putlara ibadetlerini sarf ediyor, onlardan fayda ve zarar bekliyorlardı. Bunu asla müşrik olmak adına değil, İbrahim Aleyhisselam'ın dininin bu olduğuna inandıkları için yapıyorlardı. Burada mülahazamızı şu şekilde sunabiliriz: burada inandıkları için ifadesi yerine zannettikleri için demek daha doğru olur. Zira burada onlar İbrahim Aleyhisselam'ın dininden bir delil sunmamışlar, mücerret olarak atalarını taklit etmişlerdi. Bu da zaten Araf suresi 172-173. Ayetlerinde zikredilen fıtri sorumluluğu yerine getirmemek anlamına gelmektedir. Günümüzde tevhidi sürdüğü halde şirk koşan sufilerin birçoğu da yaptıklarının ayetlere ve hadislere dayandığını zannetmekte, bu konuda bazı tevil edilen ayetlere ve sahih olan hadislere sarılmaktadırlar. Bu sebeple onların dayandıkları hüccetin durumu açık bir şekilde ortaya konulup, onlar da bu durum karşısında ya sahih delillere yönelecekler, dönecekler ya da sadece sahih zannettikleri, salih zannettikleri şahısları taklid ile yetineceklerdir. Eğer ikincisi olursa, yani taklidi seçerlerse, açık deliller karşısında taklidi seçerlerse, evet tekfir edilirler. Yine aynı adı geçen risalelerin yazarı diyor ki, o toplumun bir parlamentosu vardır, Darun Nedve adında. Her kabilenin önde geleni orada kabilesini temsil ediyor. Yasama, teşri işini orada yapıyor. Hayat düzenini, yeni kanunlarını orada belirliyorlardı. Mekkeli müşrikler ile günümüz ortam hakkındaki bu mukayese tam oturmuş değildir. Zira Mekkeli müşriklerin Darun Nedvesine karşı Müslümanların toplandıkları Darul Erkam vardı, Erkam'ın evi vardı. Yani Müslümanların safı ve müşriklerin safı ayrı idi. Bugünkü parlamentolarda ise vekiller, ister Müslüman ister kafir olsun fark etmez, hem Müslümanlar hem de kafirler adına söz sahibi olmaktadır. Nitekim safların ayrı olmadığı bir ortamda Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın indirdikleriyle yönetmeyi akıllarından bile geçirmemiş kimselerin oluşturduğu Hılful Fudul meclisine dahil olması ve nübüvvetten sonra da tekrar olsa yine girerdim buyurması bu konuda düşünülmelidir. Tabii ki burada kastımız Allah'tan başkası adına yemin edildiği, Allah'ın hükümlerinin iptal edilip yerine beşeri sistemlerin hakim kılındığı meclislere Müslümanları teşvik etmek değildir. Bundan Allah'a sığınırız. Ancak küfür ve zulüm üzere devam eden bir ortamda kendisinin Müslüman olduğunu iddia eden ve Müslümanların kafirlerin hegemonyası altında ezilmesine bir nebze olsun karşı çıkabilmek maksadıyla parlamentoya giren ya da bu maksada hizmet ettiği düşünülen kimselere oy verenleri küfür işlemekle itham etmek ve tevhide başka bir muhalefetleri olmadığı halde onları sırf bu oy kullanma fiilinden dolayı Mekkeli müşriklere benzetmek yerinde olmaz. Bilakis doğru benzetme, müşriklerin zulmünden kurtulmak için Bir başka müşrik olan Ebu Talib'in himayesine girmeyi kabullenen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, İbn-i Dugunne'nin emanına sığınan Ebu Bekir radıyallahu anh, Hristiyan olduğu bilinen bir yönetime sığınan Habeşistan muhacirleri ve buna benzer örneklerle olmalıdır. Onların bir müşrikten diğer müşriğin himayesine sığınmaları, yani sahabelerin olsun, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın olsun, bir müşrikten bir müşriğin zulmüne karşı veya müşriklerin zulmüne karşı diğer bir müşriğin himayesine sığınmaları, himayesine sığındıkları müşriklerin herhangi bir batılını kabullendikleri anlamına gelmemiştir. Yine İslam'a uygun bir biat uygulamasında dahi, yani İslam'ın öngördüğü biatleşmede dahi, bir Müslüman biat ettiği emirin zulüm işlemesinden mesul tutulmamıştır. Bilakis hadiste emirin, yani biat ettiğin kimse sırtına vurup malını alarak zulmetse bile itaat et denilmiş. Allah'ın indirdiği olmayan bu zulme rağmen, ki Allah'ın indirdiğine zulüm denilemez. Zulüm varsa burada Allah'ın indirmediğiyle bir zulmetme vardır. Buna rağmen ona itaatten el çekilmemesi emredilmiştir. Bu meşru biatte dahi, yani İslami olan biatte dahi, biat edilenin her yaptığından mesuliyet yüklenmek anlamına gelmemiştir. Bu örneği, küfür istediği düzeni partilerin hiçbir şekilde değiştirip muhalefet edemedikleri bir sistemde, çoğu zaman beyhude bir amel olan oy kullanmaya teşvik için değil, sadece oy kullanma fiilinden dolayı bu fiile demokrasiyi kabullenmek anlamının yüklenmesinin ve insanların sadece bundan dolayı tekfir edilmesinin ne kadar isabetsiz olduğunu ifade etmek için veriyoruz. Evet, demokrasi şüphesiz İslam'dan ayrı bir dindir ve birçok insan demokrasinin İslam'dan ayrı bir din olduğunu idrak edememiştir. Zira bu idrak tebliğe muhtaçtır. Günümüzde demokrasinin ayrı bir din, yani küfür olduğu hususu, daha baskıcı küfür rejimlerin yanında ehven kalması sebebiyle dinde bilinmesi zaruri olan husus arasında net olarak belirginleşmemiştir. Çünkü demokrasi çoğu zaman İslam'ın aleyhinde değil, voluntarist, dayatmacı, kemalizm gibi dinlerin aleyhine olarak ehven kalmaktadır. Demokrasi küfrü naslarda ismen gelmediği için bunun küfür olduğuna delalet eden naslarla hüccet ikamesi yapılmadan tekfir konusu edilmemelidir bu konu. Çünkü bizim yaşadığımız ortamda demokrasiden daha beter küfür sistemleri hakim olmakta. Bu dayatmacı küfre karşı İslam'ın sisteminin tercih imkanlar el vermediği yerde demokrasinin tercih edilmesi Müslümanların değil kafirlerin aleyhine olmaktadır ve dayatmacı küfür cephesi bu sebeple zayıflamaktadır. Bunun arkasından tabii ki bir sürü afetler söz konusu. Yani insanların demokrasiden razı olur hale gelmesi ayrıca dikkat edilmesi bir konudur. Buna karşı da tedbirler alınmalıdır. Mücerret sadece oy kullanma fiiline anlamlar yüklenerek bunun küfür olduğuna hükmedilmesi ise naslarda küfür olarak tanımlanmadığından Allah'ın dininde hüküm koyma, yani teşride bulunma tehlikesini beraberinde getirir. Zira oy kullanmaya demokrasiyi benimsemek veya demokrasiyi kabullenmek dışında anlamlar yüklenmesi de söz konusu olabilmektedir. Bu meseleyi daha iyi anlamak için Hudeybiye Anlaşması'nda Müslümanların kesin olarak aleyhine görünen maddelere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin imza atması ama bunun içeriğini benimsememiş, bunu sırf imza attı diye içeriği benimsemiş olduğu anlamına gelmediğini iyi düşünmenizi tavsiye ederim. Yine adı geçen Risale'nin yazarı şu ifadeleriyle devam ediyor. Bütün dostlukları ve düşmanlıkları, kutsallık atfettikleri putları, ataları, kabileleri içindi. Ahlaksız, ahlaksızlık, kumar, zina, mübah sayıldığı gibi övünme aracıydı. Fakat bu insanların döneminde ne kitap, ne sünnet, ne tevhidi basım yapan yayın evleri, ne de muvahhid alimler vardı. Birkaç kişi şirkten uzak kalmaya gayret ediyor, onlar da toplumda etkisiz şahsiyetler oldukları için arka planda kalıyorlardı. Hakka ulaşma imkanları da neredeyse yok denecek kadar azdı. Bu toplum kendini İbrahim Aleyhisselam'ın dininde sayıyor ve bu yaptıklarını da Allah için yapıp ona yaklaştıklarını zannediyorlardı. Tüm bunlara rağmen Allah bu toplumu mazeretli saymamış, onları kafir ve müşrik diye isimlendirmiş, Resul de onların ateşli olduğunu haber vermiştir. Beyne suresi ilk ayeti, kitap ehlinden ve putperestlerden küfre kayanlar kendilerine açık delil gelince kadar üzerinde bulunduklarından ayrılacak değillerdi. Yine Bakara suresi 89. ayeti. Onlara kitaplarını doğrulayıcı olarak Allah katından bir kitap geldiğinde onu inkar ettiler. Halbuki o kitapla daha önce müşrikler üzerinde yardım ümit ederlerdi. Ne zaman ki tanıdıkları hak onlara geldi, onu inkar ettiler. Kafirlerin üzerinde Allah'ın laneti vardır. Dikkat edilirse Allah o toplumu iki ayette de kafir diye isimlendirmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem babasının durumunu soran adama benim babam da senin baban da ateştedir. Yine bir Müslüman hangi müşrikin kabrine uğrarsa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onu ateşle müjdelediğini söylemesini isteyerek onların ateş ehli olduklarını bildirmiştir diyor. Bu ifadelere kısmen katılmamızla beraber şu hususunda açıklanması gerekiyor. Zina eden, içki içen veya diğer kötülükleri işleyen kimselerin hükmü kelime-i tevhidi söyleyen ile söylemeyen arasında farklılık göstermektedir. İslam ile yönetilen bir ülkede zina edip bunu helal saydığı alenen ortaya çıkan, itiraf diliyle ikrar eden bunun gibi bunu helal saydığı ortaya çıkan kimse tekfir edilebilirken küfür ile yönetilen bir ülkede zina edip bunu helal saydığı ortaya çıkmayan kişi tekfir edilemez. Bugünkü tağuti yönetimler kutuplu kanunlarla halklarının helal haram inancını değiştirmemektedirler. Hatta bu ülkede zina edip içki içenlerden dahi nasılsa devlet serbest bıraktı, bu yüzden bunlar helal oldu diye inanan bir kimse görmek zordur. Yine bu devlet çıkardığı kanunları din edinmeye zorlamamakta, anayasanın 24. maddesiyle inanç özgürlüğü sorununu ifade etmektedir. Dolayısıyla günümüzdeki yöneticiler Cengiz Han gibi kafirlerin halkı din edinmeye zorladığı, kabul etmeyenlerin cezalandırıldığı ve dine nispet edildiği yasık gibi kanunnameler ile pek çok yönden benzerlik arz etse de tam olarak örtüşmemektedir. Halbuki bu yönetimlere muhatap olan halkın zihninde daha tehlikeli tağutlar vardır ki bunlar dinde kıyasları, içtihatları, keşifleri ve görüşleriyle hüküm koyabileceklerine inandıkları mezhepleri, alimleri, önderleri ve şeyhleridir. Elbette bu tutumlarımızla sahih akideye sahip olan alimlerin tağutluk yaptıklarını iddia etmiyoruz. Lakin onlar tağutluk yapmadıkları halde insanlar onları Allah ve Resulü'nün önüne geçirmekle kendi kendilerine tağut edinmektedirler. Diğer bir uyarılması gereken husus da şurasıdır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvet ve davetiyle safların ayrılmasından önce Mekkelilerin durumunda şirk hakimdi. Genel hüküm bu olmasına rağmen bu ortamda ölen muayyen bir şahsın tekfirine hükmedilmemesine delil vardır. Mekke döneminde Ebu Talib'in ölmesi üzerine onun için bağışlanma dilemek isteyen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem müşrik olarak ölenlere bağışlanma dilemekten yasaklanmıştı. Bu olaydan sonra Medine'ye hicreti esnasında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ebva'da annesinin kabrini ziyaret etmek ister. Buna Allah tarafından izin verilir. Lakin annesi için bağışlanma dilemek istediğinde buna izin verilmez. Buradan da anlaşılıyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem önce annesinin müşrikliğin asıl olduğu bir toplumda ölmüş olmasına rağmen müşrik olmayabileceğini düşünmüştü. Zira aksi halde daha önce yasaklandığı müşriklere bağışlanma dileme yasağını işitmeyi düşünmezdi. Zahirde şirkine hükmedilmesi gereken annesi hakkında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem böyle hükmetmemiştir. Bu da kafiri tekfir etmeyenin kendisi kafir olur şeklindeki kaideyi yeniden düşünüp doğru anlamamızı gerektirir. O halde bu kaide Allah ve Resulünün açıkça kafir olduğunu ismen belirttiği Firavun, Nemrut, İblis, Ebu Cehil gibi isimleri tekfir etmeyen veyahut Yahudiler, Hristiyanlar gibi Allah Azze ve Celle'nin tekfir ettiği kimseleri yani İslam dinine mensup olmayan kimseleri tekfir etmeyen kimseler hakkındadır. Delil getirilen ayetlere gelince, bu ayetlerde hakkı bile bile inkar edenlerin kafir oldukları belirtilmektedir. Bu yazar, Beyyine suresinin ilk ayetiyle Bakara 89. ayetini zikretmişti. Tekrar okuyalım. Kitap ehlinden ve putperestlerden küfre kayanlar, kendilerine açık delil gelince kadar üzerinde bulunduklarından ayrılacak değillerdi. Ve onlara kitaplarını doğrulayıcı olarak Allah katından bir kitap geldiğinde onu inkar ettiler. Halbuki o kitapta O kitapla daha önce müşrikler üzerine yardım ümit ederlerdi. Ne zaman ki tanıdıkları hak onlara geldi, onu inkar ettiler. Kafirlerin üzerinde Allah'ın laneti vardır. Görüldüğü gibi ilk ayet yani Beyyine suresi 1. ayeti müşriklerin bir delile tabi olmadan şirk üzerinde olduklarını ancak açık deliller gelmesinden sonra bunu terk ettiklerini ifade ediyor. İkinci ayette ise yani Bakara suresi 89. ayetinde ise bildikleri hakkı inkar edenler tekfir edilmektedir. Dolayısıyla tevhid kelimesini ikrar ettikleri ve kendilerini İslam'a nispet ettikleri halde Kur'an ve sünnetten tevil ettikleri veya zayıflığını bilmedikleri delile tabi olarak bilmeden şirke düşen kimselere kafir ismi verildiğine delalet etmez. Hakikati halde bu kimseler şirke düştüklerini biliyor olmalarına rağmen tutukları zayıf delilleri öne sürüyor olabilirler. Bu durum hüccet açıkça ikame edilip kalplerde olanlar açık hale gelmedikçe ortaya çıkmadıkça evvelemlerde ilk durumda yine onların küfrüne hükmetmeyi gerektirmez. Hüccet ulaşması meselesine gelince bahsi geçen yazar şöyle diyor. Kur'an ve sahih sünnetin günümüze ulaşmasına rağmen bazıları ısrarla insanlara hüccet kaim olmamıştır derler. Bunca ayete rağmen bu Kur'an'a muhalif görüşlerini benimsemeyenleri de ilginç vasıflarla dillerine dolamışlardır. Aslında sadece kendilerini dolarlar da farkında değildirler. Bazıları da ilim ehlinin sözlerini anlamadan delil getirirler. Bu konular hakkında en çok konuşan Şeyhülislam İbn Teymiye rahimeullah olduğundan dolayı delil kaynakları o olmuştur. Bu noktanın beyanına geçmeden önce diyoruz ki Allah Azze ve Celle insanlara Kur'an ve Resulü'nün ulaştırdığını, kıyamette de insanlara bunu soracağını muhkem ayetlerde beyan ettikten sonra kim olursa olsun buna muhalif söz beyan etmesi bizleri bağlamaz. Allah Azze ve Celle hüccetini ulaştırmıştır. Resuller de bunu açıklamıştır. Nitekim kitap ve sünnette bugün herkesin ulaşabileceği şey mevcuttur. Bundan dolayı hüccet ulaşmamış olması veya ikame edilmesinin gerekliliği gibi bir şey söz konusu değildir diyor. Yine başka bir yerde şu ifadeleri kullanıyor. Bütün bu anlattıklarımızdan sonra kim bu topluma hüccet kaim olmamıştır? Bunlara her gün işledikleri onlarca şirk anlatılıp beyan edilmelidir derse nihayet şu üç şeyin dışında başka bir şey anlaşılmaz bu sözde. Birincisi Kur'an ve Risalet, Kur'an ve Risalet hücceti bu topluma ulaşmamıştır. Bunu akıl ehli biri söylemez. İkincisi Kur'an ulaşmıştır ama Allah tevhid ve şirk meselelerini net açıklamadığı için insanlar anlamamıştır. Bu sapıklığı iman ehli biri dile getiremez. Üçüncüsü, Kur'an ulaşmıştır, hüccet ulaşmıştır fakat insanlar ilgisizdirler. İlgisizlik ve yüz çevirme başlı başına bir küfür ve imanı bozan unsurlardandır. Şeyh Muhammed bin Abdülvehhab, üzerinde icma edilen 10 tane imanı bozan unsurun arasında yüz çevirme ve ilgisizliği de saymıştır der yazar. Evet, bu ifadeleri kullanır bu toplum hakkında. Hüccetin musafların ellerde bulunmasıyla, ellerde mevcut olmasına, bağlanmasına burada hata olduğunu açıkça belirtelim. Yine sahih sünnetin ulaştığı iddiası da sunuyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin beyanı olmadan doğru anlaşılamaz. Nitekim Allah Azze ve Celle Nahl Suresi 44. ayetinde şunu bildiriyor. Sana da zikri, Kur'an'ı indirdik ki insanlara kendileri için indirileni açıklayasın ve onlar da iyice düşünsünler. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin beyanı, açıklaması olmadan insanlar Allah'ın kitabını doğru bir şekilde anlayamazlar. İlk nazil olduğu anlarda bir kısım ayetleri yanlış anlayan sahabeleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin düzeltmesine dair rivayetler hadis kitaplarında bolca mevcuttur. Kaldı ki bizim yaşadığımız ortamda Kur'an ancak meallerden takip edilebilmekte, mealde yapılan hatalardan dolayı birçok hakikatte gizli kalmaktadır. Mesela dua kelimesinin pek çok yerde ibadet kelimesiyle tercüme edilmesi kastedilen anlamı daraltmıştır. Şuara suresinin 213. ayetinde mealen Allah ile beraber başka bir ilaha seslenme buyurulur. Bu ayette seslenme diye tercüme ettiğimiz kelime dua fiilidir. La ted'u ma'allahi ilahen akhar. Bu kelime bazı meallerde kulluk ve ibadet diye meallendirilmiştir. Duanın bir ibadet olduğu doğrudur. Lakin Allah Azze ve Celle'nin kullandığı kelime yerine onun yerine geçebilecek başka bir kelime seçilmesi duanın bir ibadet olduğu ve bunun sadece Allah'a halis kılınması gerektiği gerçeğini perdelemiştir. Zira ibadet genel bir isim, dua ise onun bir cüzüdür. Yine Kur'an'da Rab kelimesinin geçtiği yerlerde mealde Allah kelimesinin kullanılması kastedilen mananın doğru anlaşılmasını engellemektedir. Allah'ın sıfatlarının zikredildiği ayetlerde kelamcıların tevilleriyle meal verilmeyen bir Kur'an meali bulmak ise oldukça zordur. Sünnete gelince, son yıllarda hadis kitaplarının tercüme edilmesi önceki yıllara nazaran daha fazla yaygınlaşmış olmakla beraber, tercümelerdeki hataları da bir tarafa bıraktığımızda, hadislerin sahihini, sahih olmayanını tespit etme işi hiç de kolay değildir. Üstelik birçok hadis kitabından sadece tercüme edilen kısmını temin etmek bile maddi bir külfete bakmaktadır. Her ne kadar bazı fahri ilim meclislerinde bunların ücretsiz dersi yapılmakta ise de herkesin aynı imkana sahip olduğunu kim iddia edebilir? Dolayısıyla doğru tercüme edilip edilmediğini, sahih olup olmadığını bilmekte zorlanan insanlar için sırf hadis kitabının mevcut olmasıyla hukuk ulaştığını iddia etmek vakayı bilmemektir. Mesela düşünün ki Ramzul Ehadis kitabı yıllar önce tercüme edilmiştir ve bundan sayısız dersler yapılmaktadır. Bu kitaptan yapılan ders meclisleri içindeki sahih uydurma karışık rivayetlerin bu rivayetleri kendi batıllarına delil getiren Nakşi cemaatleri için kendi lehlerine mi yoksa aleyhlerine mi hüccet ulaşmıştır, bunu bir düşünün. Yaşadığımız ortamdaki Kur'an ve sünnet bilgisine misal olarak bunları zikrettikten sonra bir başka bakış açısı getirelim. Abdurrezzak Musannef'inde Kudame bin Mazun kıssasını rivayet etmiştir. Diğer birçok muhaddis de kitaplarında sahih isnad ile bu kıssayı naklederler. Kudame bin Mazun radıyallahu anh Bedir ashabındandır. Kur'an ve sünnetin günümüzdekine nazaran çok daha açık ortada olduğu, cehaletin günümüzdeki gibi yaygınlaşmadığı, Allah'ın kitabına nazil olduğu Kureyş lisanında muhatap olan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin alim sahabelerinin hayatta olduğu, halifenin Ömer bin Hattab radıyallahu anh olduğu bir zamanda içki içmesi üzerine halife getirilmiş, neden içki içmesi olduğunda Maide suresinin 93. ayetini delil getirerek içki içmenin kendisine helal olduğunu iddia etmişti. Ortam açıkladığımız gibi olmasına rağmen Ömer radıyallahu anh ona hücceti ikame etmiş, onu tekfir etmemiş, içki içen Müslümana uygulanması gereken had cezasını uygulamıştır. Şimdi yazarın ifadelerine bakalım. Kur'an ve Risalet hücceti bu topluma ulaşmamıştır, bunu akıl ehli biri söylemez diyor. Ve ikamesi şart koşanları bunca ayete rağmen bu Kur'an'a muhalif görüşlere sahip olmakla niteleyen sözlerini burada tekrar düşünelim. İleride de ifade edeceğimiz gibi cehaleti de tekfire mani saymamaktadır bu yazar. Ömer radıyallahu anh'ın bu davranışı karşısında acaba kendisine nasıl hükmetmemiz gerekirdi? Çünkü böyle bir davranışı, yani cahile, bilmeyene hüccet ikame edilmesini veya tevil yapana hüccet ikame edilmesini bu yazar Kur'an'a aykırı olarak değerlendirmektedir. Kaldı ki yazarın az önce naklettiğimiz sözlerinden anlaşıldığına göre bizim yaşadığımız ortamdaki ilim ve hüccet sahabelerin yaşadığı dönemden bile daha açık olması gerekirdi. Halbuki akıl sahibi kimse asıl bunu söylemez. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilmin kaldırılacağını, cehaletin yaygınlaşacağını, dinin tekrar garip hale döneceğini defalarca birçok hadisinde açıklamıştır. Nitekim bugün Kur'an'ı tefsir etmiş biri olan Seyyid Kutub'un, Mevdudi'nin, Kur'an ve sünnetin kendisine, kendileri dışında başkalarına nazaran daha açık bir şekilde ulaştığı birçok ilim ehlinin nedenle ciddi hatalara düştüklerine de açıkça şahit oluyoruz. Muhammed bin Abdülvehhab rahimeullah'ın saydığı 10 unsur arasında yüz çevirme maddesinin zikredilmesi ve bunu bahsi geçen yazarın nasıl ele aldığına baktığımızda cehaleti tekfirin manilerinden görmediğini anlarız. Zira kişiyi küfre sokan yüz çevirme kendisinden yüz çevrilen şeyin mahiyetine bağlı olmakla beraber ancak hakkın apaçık bir şekilde sunulmasından sonra olabilir. Nitekim Allah Azze ve Celle Tevbe suresi 115. ayetinde mealen şöyle buyurur. Allah bir milleti doğruya da eriştirdikten sonra sakınacakları şeyleri onlara açıklamadıkça sapıklığa düşürmez. Bu ayette görüldüğü gibi Hakk'ın muhataplara anlamaları şart olmasa da anlayabilecekleri şekilde sunmuş olması gerekir. Herhalde bu hakkı kişilerin de Hakk'a tabi olan kimseler olması gerekir. Bu şartı insanlar arasındaki hüküm için söylüyoruz. Yoksa Allah katında hakkı sunan kimsenin Hakk'a tabi olmayan biri olması sebebiyle Hakk'ın reddedilmesi geçerli bir mazeret değildir. Hak kimden gelirse gelsin kabul etmek gerekir. Lakin hüccetin ulaşması noktasında bu unsur bir engel teşkil edebilir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı toplumun fıtri değerleri açısından sahip olduğu özellikler, ahlaki meziyetler sebebiyle el-emin diye biliniyordu. Onun sözünün dinlenilir olmasını sağlıyordu. Yine onun mucizelerle desteklenmiş olması, birer tebliğci olarak sahabelerinin de işittiklerine derhal itaat ederek fıtri kabul değerlerinde birer numune olmaları, onların tebliğiyle Kur'an ve sünnete uyduğunu iddia eden başka gruplar tarafından sapıklıkla itham edilen ve sahabelere kıyaslanamayacak derecede kurallarla muttasıf olan bizlerin tebliğini eşit görmemizi engellemektedir. Elbette bizler peygamberin tebliğiyle, sahabelerinin tebliğiyle kendi tebliğimizi eşit göremeyiz. Bizler başta kendimiz kusurlarla pek çok kusurlarla muttasıfız. Davet ettiğimiz Hakk'a kendimiz ne derecede uyuyoruz? Bunlar tartışılacak durumdadır hali hazırda. Biz nasıl kendi sözlerimizle insanlara hüccet ulaştırdığımızı iddia edebiliriz? Yazar diyor ki, kastımız şudur. Kendince Müslüman olduğunu zanneden, üzerinde bulunduğu halin, Allah'ın razı olduğu hal olduğunu düşünen insana bu zannı fayda sağlar mı? Ya da yaptığı şirk ve küfrün kendisini şirke sokmadığını zannetmesinin bir faydası olur mu? Eğer şirkten teberri edip uzaklaşıp muvahhid olarak Allah'a teslim olmuşsa, bununla beraber bazı yanlışları dahi olsa, şirke bulaşmadıkça bu zannı kendisine fayda verir. Nihayet bu zan yakin gibi olan zandır. Fakat şirkten teberri etmemiş veya içinde bulunduğu dönemin her türlü şirkini ve eski cahiliyenin şirkini işliyorsa, bu zan kendisine hiçbir fayda sağlamaz. Zira insan üzerinde bulunduğu haline itibar edilir, zannına değil. Burada Araf suresi 30. ayetini delil getiriyor yazar. Allah insanlardan bir takımını doğru yola eriştirdi fakat bir takımını da sapıklığa hak etti. Çünkü bunlar Allah'ı bırakıp şeytanları dost edinmiş ve kendilerini doğru yolda sanıyorlar. Bu ayette kastedilen ister Mekkeli müşrikleri olsun, isterse de Adem aleyhisselamdan sonra şirke bulaşanlar olsun, kendilerinin hidayet ehli olduklarını zannetmeleri maalesef onlara fayda sağlamamıştı. Çünkü üzerinde oldukları hal şeriatın tasvip etmediği bir haldir diyor. Ve İmam Taberi'nin bu ayet hakkında şu tefsirini naklediyor. Bilakis onlar bu yaptıklarını hak ve hidayet üzere ve doğruluğunun kendi yaptıkları olduğuna inanarak yaptılar. Bu ayet Allah hiç kimseyi yaptığı masiyet veya itikad ettiği sapıklıktan dolayı azap etmez. Ta ki onun doğru şeklini bilip Rabbine inat olarak yaparsa azap eder diyenin hatalı olduğuna en açık delildir. Çünkü öyle olmuş olsa hak ehliyle yolunun doğru olduğunu zannettiği halde sapıtan arasında fark kalmamış olur. Muhakkak Allah bu ayetle iki taifenin ismini ve hükmünü ayırmıştır. Evet, burada itiraz ettiğimiz nokta küfrünü açığa vuranlar üzerinden hareketle tüm toplumu tekfir etmektir. Tevhid kelimesini ikrar etmeyenlerin yaptıklarından hareketle bunu ikrar edenleri aynı hükme dahil etmektir. İslam'a aykırı olduğu açıkça ortada olan bir yola mensup olanın kendisini hak yolda zannetmesine rağmen tekfir ediliyor olmasından hareketle İslam'a mensup olduğu halde batıl işleyip hak zannedeni tekfir etmektir bu ifadeler. Nitekim cehaletin tekfire mani olmasına karşı çıkan başka bir harici ekolde ki bunlar Almanya'da Ebu Hafs veya Ebu Hafsa diye bilinen zatın iddialarıdır. O da aynen bu yazar gibi Araf suresinin 30. ayetini delil olarak öne sürmektedir. Şüphesiz bu ayette söz edilenler apaçık hakkı terk edip zanna tabi olanlardır. Ama İslam'a girdiği halde batıl işleyenler ile İslam'dan yüz çevirip batıl işleyenlerin farkı açıktır. İmam Taberi'nin açıklamasına gelince o bu ayetin izahında tekfir meselesinden bahsetmemiştir. Hak zannederek batıl işleyenin azaba uğrayacağını dile getirmiştir. Zira zanna tabi olmak yasaklanmıştır. Tekfir ise başka bir meseledir. Daha sonra yazar şöyle diyor. Benzer manada bir delil olduğu için yazarın ifadelerini nakledip ondan sonra cevabına geçeceğim. Kehf suresi 104. ayetlerini zikretmiş. Ey Muhammed, size amelce en çok kayıpta bulunanlara haber vereyim mi? De. Dünya hayatında çalışmaları boşa gitmiştir. Oysa onlar güzel iş yaptıklarını sanıyorlardı. İşte kardeşim, sana apayrı bir ayet daha. İnsanın güzel şeyler yaptığını zannetmesi, insanın amelinin boşa gitmesini önleyemiyor. Çünkü insanın niyeti ve zannının net olması gerektiği gibi, üzerinde olduğu yolunda net bir şekilde Allah'ın onayladığı bir yol olması gerekir. Burada en ilginç olanı ise, Allah şirk üzere olup güzel şeyler yaptığını zannedenlere, amel yönünden en çok sana uğrayanlar derken, bazıları bu tip insanları mağdur görmekle amel yönünden bedbaht olsa da ödüllü bulunduğundan dolayı bahtiyar olduğunu ve mazeretliler sınıfına dahil olduğunu söylerler. İnsan bunların sözlerini ve yazdıklarını okuyunca bir an keşke biz de toplum gibi bir şey bilmeyen, hiç dine teveccüh etmeyenlerden olsaydık diyesi geliyor. O kadar oku, araştır, Rabbinden hidayet iste, yanlış yaparsan vay haline, çünkü biliyorsun, adam bir gün Kur'an'ı eline almasın, neden bu kurum gönderilmiş, Rabbim ne demiş, ne istemiş hiç ilgilenmesin. Şirk nedir, küfür nedir, tevhid nedir, yaratılış gayesi nedir, insan yapması gereken nedir bilmesin ve bilmek için gayret sarf etmesin. Yine de mazur sayılsın ve cennete gitsin. İmam Taberi bu ayette şöyle der. Eğer bazılarının zannettiği gibi kimse bilmeden Allah'a kafir olmaz şeklinde olsaydı, bu insanların ayette geçen yaptıkları bu amellerde doğru olduğunu sanarak yaptıkları amellerde ecir alan ve isabet edenlerden olması gerekirdi. Fakat söz bunun aksinedir. Çünkü Allah onların kafir olduğunun amellerinin de boşa gittiğini haber vermiştir. Kardeşim, Allah bana ve sana merhamet etsin. İmam ne de güzel açıklıyor. İnsanın doğru olduğuna inanıp yaptığı, fakat Allah'ın muhalif söz ve eylemleri faydalı olsa, kafirler kafir değil, isabet edip sevap kazanmış insanlar olurlardı diyor. Evet, yazar burada da az önce işaret ettiğimiz hakkı batılla karıştıran tavrını devam ettirmektedir. Zira hakkın öğrenilmesine teşvik eden, bunu vacip gören ama tekfir konusunda şartların oluşması ve manilerin ortadan kalkmasını gözetenler ile ilimden uzak kalmayı öven batıl ehli bir topluluktadır. Delil getirilen ayet ve İmam Taberi'nin açıklamasına gelecek olursak, Taberi'nin bu insanların ayette geçen yaptıkları bu amellerde doğru olduğunu sanarak yaptıkları amellerde ecir alan ve isabet edenlerden olması gerekirdi şeklindeki ifadesine hiç dikkat etmemiştir bu yazar. Zira delile dayanarak hata etmekle zanna dayanarak hata etmek net bir şekilde ayırt edilmiştir. Bu ifadelerde Taberi bunu açıkça ayırt etmiştir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem içtihad edip hata edenin de içtihadından dolayı, yani zanna uyduğundan değil, delil araştırdığından dolayı isabet edene nispetle eksik de olsa ecir kazanacağını, delili araştırdığından dolayı ecir kazanacağını ifade etmiştir. Lakin bu ayetin tefsirinde aynı yerde İmam Taberi'nin şu naklini, şu rivayetini burada aktaralım. Faydalı olur inşallah. İmam Taberi bu ayetin tefsirinde Abdullah bin el-Kevva'dan naklediyor. Abdullah bin el-Kevva, Ali radıyallahu anh'e, amelleri bakımından en çok hüsrana uğrayanların kimler olduğunu bildireyim mi ayetini sordu. Ali radıyallahu anh de dedi ki, onlar sizlersiniz ey hariciler. Evet, şimdi bu meselede bir Müslümanın zanna tabi olmasındaki farka dair bir örnek sunalım. Halid bin Velid radıyallahu anh, Beni Cüzeyme kabilesine gönderilmişti. Onları İslam'a davet etti. Onlar Müslüman olduk diyemediler, fakat kendi dillerinde bu anlama gelen sabahna, sabahna, yani sabi olduk, sabi olduk dediler. Bunun üzerine Halid bin Velid onlarla savaştı ve esir aldı. Daha sonra esirlerin de öldürülmesini emretti. İbn Ömer radıyallahu anhuma esirini, kendi aldığı esiri öldürmeyi reddetti ve diğer sahabelerin de öldürmeyeceğini, durumu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme arz edinceye kadar bu emri uygulamayacaklarını söyledi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme durum arz edilince elini kaldırdı ve iki kere Allah'ım ben Halid'in yaptığından beriyim buyurdu. Ve onlar için de, yani bu öldürülen esirler için de diyet ödedi. Bunu Bukhari rivayet etmiştir.
Burada Halid radıyallahu anh bir zanna tabi olmuş, İbn Ömer radıyallahu anhuma ise delile başvurmuştur. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Halid radıyallahu anh'ı hem de tekfir gibi önemli bir meselede zanna dayalı hükmedip kan döktüğü için tekfir etmemiş, fakat onun yaptığından beri olduğunu, uzak olduğunu belirterek bunun yanlış bir davranış olduğunu da açıklamış oldu. Mesele bahsi geçen yazarın anladığı gibi olsaydı, Halid bin Velid hakkında veya ona benzer bir duruma düşen Usame bin Zeyd hakkındaki hükmün, zahirde İslam'ına hükmedilmesi gereken bir konuda doğru yaptığını zannederek hata eden ve bu kimselerin tekfir edilmesi zannederek hata eden bu kimselerin de tekfir edilmesi gerekirdi. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu bu şekilde hükmetmemiştir. Nasıl, her ikisininki de doğru mudur? Yani Halid bin Velid radıyallahu anh burada hata ediyor. Hem de tekfir gibi önemli bir meselede hata ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zanna tabi olan Halid bin Velid radıyallahu anh'ı cezalandırmıyor, fakat yaptığının yanlış olduğunu bildiriyor. Yani tekfir de etmiyor onu. Şimdi meseleyle ilgili olarak delil getirilen Kehf suresi 103-104. Ayetinde bu ayetin itikadi konuların herhangi birisinde kendilerine muhalefet eden yahut da onları bilmeyen kişileri tekfir eden kimselerin gösterdiği delillerden olan bu ayete dikkat etmek lazım. Çünkü bu ayetten hemen sonra gelen ifadeler bu iddiayı ileri sürenlerin dediklerini tamamen çürütüyor. Çünkü Allah Azze ve Celle iyi işler yaptıklarını sandıkları halde ifadesinin hemen ardından Kehf suresi 105-106. ayetlerinde mealen şöyle buyuruyor. Dikkat edin. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar eden, bu yüzden yaptıkları boşa giden kimselerdir ki biz onlar için kıyamet gününde hiçbir ölçü tutmayacağız. İşte inkar ettikleri, ayetlerimi ve rasullerimi alaya aldıkları için onların cezası cehennemdir. Böylece ayeti kerimenin başının İslam dinine tümüyle muhalefet eden kafirler hakkında olduğuna bu ifadeler delil olmuştur. Bir kimse eğer sizler hata ettikleri zaman müçtehitleri, bilgisiz kaldıkları zaman da cahilleri mazur kabul ettiniz, o halde Yahudilerle Hristiyanları da, diğer dinlere mensup olanları da mazur görün, çünkü onlar da içtihat etmişler ve hayrı bulmak istemişlerdir şeklinde bir iddiayla karşımıza çıkarlarsa, Allah'tan yardım isteyerek şöyle deriz: bizler mazur gördüğümüz kimseleri kendi görüşümüzden hareket ederek mazur görmediğimiz gibi, zannımızla ve hevamızla da kimsenin küfrüne hüküm vermiyoruz. Ancak Allah'ın mazur görüp de özrünü kabul ettiği, bilgisizliğini ve hatasını bağışlayarak içtihadından dolayı hata bile etmiş olsa ecir verdiği, bilgisizliğine ve hatasına rağmen Müslüman olduğuna ve iman üzere devam ettiğine hükmettiği kimsenin biz de imanına ve İslam'ına hüküm veririz ve onun hakkında Allah'ın verdiği hüküm neyse onu söyleriz. Rabbi tarafından mazur görülmeyen, o yüce Rab tarafından onun hiçbir özür, cehalet ve hatasının kabul edilemeyeceği şeklinde kesin delilin kendisine ulaşmış olduğunu belirttiği ve dolayısıyla kafir ve müşrik olduğuna hüküm verdiği kimseler hakkında biz de aynı şekilde kafir ve müşrik olduklarını söyleriz. Yüce Allah'ın onların hakkında vermiş olduğu hükmü tekrarlar ve belirtiriz. Nitekim Hristiyanlar, Yahudiler bu şekildedir. Hiçbir kimse cennete ya da cehenneme kendi çerçevesi içerisinde kalarak girmiyor. Onların ikisine de dilediğini koyan sadece Allah Azze ve Celle'dir. Yalnız Müslümanlar değil, bütün din mensupları dahi ihtilafsız olarak şunu bilirler ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlara getirdiği dinin dışında bir başka dine bağlı kalan herkesin kafir olduğunu, yani İslam'dan başka bir dine bağlanan herkesin kafir olduğunu kesin olarak belirtmiştir. Bunu kafirler de bilmektedir. Hristiyanı da Yahudisi de bilmektedir. Bu bakımdan bizler bu noktada duruyoruz ve Allah ve Resulünün söylediğini söylüyor, onların vermiş olduğu hükmü veriyoruz. Yine ihtilaf edilmeyen diğer bir konuda şudur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine tabi olan, getirmiş olduğu şeylerin tümünü tasdik eden ve bunların dışında kalan tüm dinlerden uzaklaşan herkese iman sıfatını kesin olarak vermiş bulunuyor. Biz de burada duruyoruz ve buna herhangi bir şey eklemiyoruz. İslam'a girdikten ve Müslüman adını aldıktan sonra İslam'dan çıktığına dair nas bulunan herhangi bir kişinin biz de aynı şekilde İslam'dan çıktığını söyleriz. Onun İslam'dan çıktığına dair icma bulunsun veya bulunmasın fark etmez. Nas bunu ifade ediyorsa biz aynı şeyi ifade ederiz. Diğer taraftan bütün Müslümanların icma ile İslam'dan çıkmış olduğuna hüküm verdiği kimseler hakkında da icma uymak ve buna muhalefet etmemek vaciptir. Müslüman olduktan ve İslam adını kazandıktan sonra İslam'dan çıktığına dair delil bulunmayan, nas bulunmayan, icma da bulunmayan konulara gelince böyle bir kimseyi kesin olarak elde etmiş olduğu bilinen herhangi bir sıfattan zanla veya delilsiz bir iddia ile soyutlamak caiz değildir. Bu hususlarda Allah'ın yardımını dileyerek kısaca şunları söyleriz. Allah Azze ve Celle İsra Suresi 15. ayetinde mealen şöyle buyurmuş: biz bir Rasul göndermedikçe kimseye azap edecek değiliz. En'am Suresi 19. ayetinde bu Kur'an bana kendisiyle sizi ve ulaştığı herkesi uyarmam için vahyolundu. Nisa 65. ayetinde öyle değil, Rabbine andolsun ki onlar kendi aralarındaki anlaşmazlıklarda seni hakem kabul etmedikçe, sonra da senin vermiş olduğun hükümden dolayı kalplerinde herhangi bir sıkıntı duymaksızın tamamıyla teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. İşte bu ayet-i kerimeler şimdiye kadar yaptığımız bütün açıklamaların hükmünü taşıyor. Buna rağmen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin durumu kendisine ulaşmış olduğu halde ona iman etmeyen bir kimse kafirdir. İman ettikten sonra Yüce Allah'ın dilediği herhangi bir mezhebe göre itikad eder veya herhangi bir fetvaya bağlanır ya da Allah'ın dilediği herhangi bir ameli işlerse ve bu konularda Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den kendisine inandığının, amel ettiğinin yahut da söylediğinin aksine herhangi bir hüküm ulaşmamış ise böyle bir kimsenin sorumlu tutulacağı hiçbir şey yoktur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin o konulardaki hükmü kendisine ulaşmadığı sürece durumu böyledir. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hükmü kendisine ulaşır ve bu sahih olarak ona varırsa, açıkça ortaya çıkarsa, fakat içtihad edip buna muhalefet ederse, ancak bu konudaki hakkı isabet ettiremezse, böyle bir kişi hatalı olmakla beraber mazurdur ve yalnız bir ecir kazanır. Nitekim sahih hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, hakim içtihad edip de hata ederse onun bir ecri vardır. İçtihad edip de isabet ederse onun iki ecri vardır buyurmuştur. Bir şey hakkında bir inanca sahip olan yahut onun hakkında bir şey söyleyen veya amelde bulunan bir kimse o şey hakkında hüküm veriyor demektir. Şayet ameliyle hakka karşı inatlaşarak muhalefet ederse fakat amelinin aksine itikad ediyor ise böyle bir kimse fasık bir mümindir. Eğer sözüyle ya da kalbiyle kendine ulaşmış olan hakka muhalefet ediyorsa o takdirde o kafirdir, müşriktir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hakemini kabul etmemiş ve onun verdiği hükme teslimiyetle bağlanmamıştır. Söz konusu bu hüküm genel olup bütün itikat ve hükümlerle alakalıdır. İbadetlerle, fetvalarla ilgili konuları tamamıyla kapsar. Bahsedilen yazar, yazısının geri kalan kısmında muhatap aldığı bir şahısla girdiği münakaşayı nakletmiş. Buraya kadar açıklanan meselelerle alakalı bahsettiğinde onları tek tek nakledecek değilim. Zira maksadım birilerinin hatalarını ortaya dökmek değil, hakkın tespit edilmesi ve bu konuda en özlü, en doğru yola tabi olmaktır. Çünkü bahsi geçen yazarın risalesi pek çok doğru tespit içermekle beraber en az bunun kadar önemli olan takınılması gereken tavır hususunda ciddi yanlışlar içermektedir. Bizim de burada değinmek istediğimiz nokta burasıdır. Yazar, devlet memurlarını tekfir ederek devlet memurları kanunda geçen yeminden dolayı bu tekfirde bulunduğuna işaret ediyor ve şöyle diyor: bugün memurların hiçbiri imzanın kendine ait olmadığını iddia etmez. Çünkü imza kendisine ait olmasa asla o göreve gelemez. Hemen bu satırların arkasından kişinin içinde olduğu vakayı bilmemesi afettir şeklinde bir başlık atmıştır. Bu başlık kendi durumunu ifade etmektedir. Zira memurları toptan tekfir ettiği ve bunların arasında İslam'a mensup olan birçok kimse olduğu halde kanunda yer alan bu yemin uygulamasının her yerde uygulanmadığını bilmemekte, tekfir gibi önemli bir konuda zanna dayanmaktadır. Üstelik İslam'ını ishar eden bir memurun böyle bir yemininin şirk olup olmadığını bilmeden bunu yapmış olabileceği veya bundan tevbe etmiş olabileceği ihtimalinde hiç dikkate almamaktadır. Çünkü cehaleti mazeret olarak görmemektedir. İlerleyen satırlarda şu ifadeleri kullanır. Bu metinde asıl olan imzalamak değildir. Asıl olan o birimin amir huzurunda bu yemin hep beraber yapılır. Daha sonra da memur ve amiri bunun altına imza atar. Yani asıl olan bunun sonuç olarak icra edilmesi ve sonra imza atılmasıdır. Uygulama olarak çoğu yerde yaptırılmıyor oluşu ise buna imza atan memurların iddiasıdır. Nutuk ettiklerinde kimsenin bunun küfür oluşunda şüphe etmeyeceğini bildikleri için böyle derler. Eğer bu yaptıkları herkese göre en azından büyük günah veya haramsa bu fasığın sözüne nasıl güveneceğiz? Çünkü madde de uygulanışında ağızla söylettirilip imzalatılması vardır. Şer'i kurallara bağlılık, duygusal olmama, usul teraneleriyle kendini kandıranlara diyor bu yazar. Böyle gerçekten saçma bir ifade kullanıyor. Çünkü önce bir zanna binaen bu kimsenin yemin ettiğini hükmediyor. Sonra da böyle bir yemin yapmadığını söyleyen kimseye ben sana nasıl güveneyim, sen böyle bir yemin yapmakla fasık olmuşsun zaten şeklinde bir yargıya varıyor. Evet, burada da yazar zan ile hükmederek ithamda bulunuyor. Zira ben şahsen bu vakanın canlı bir şahidiyim. Devlet memurluğu yaptığım 13 sene boyunca ne bir imza töreni ne de bahsedilen metne yemin ettirilmekle karşılaşmadım. Bu uygulamanın nadir bazı yerlerde yapıldığını duymuş olmama rağmen durum böyledir. Bu gibi bir uygulamayla karşı karşıya kalan memur kesinlikle ne yemin etmeli Allah'tan başkası adına ne de imza atmalıdır. Bilakis bunun inancına aykırı olduğunu belirterek reddetmesi gerekir. Reddederse ne olacağı çok önemli değil. İster memurluktan alsınlar veyahut da bir sene sonra otomatikman ataletin tasdik olmasıyla buna gerek kalmayabilir. Bu önemli değil. Fakat inancının savunucusu olması gerekir. Bir Müslümanın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başkası adına yemin etmenin şirk olduğunu açıkça belirtmiştir. Eğer bir kimse bunu yaparsa, yani inancını muhafaza eder, bunun için mücadele ederse, bu görevi dünyasını yoluna koymak için değil, yüklenmiş olduğu davete katkı sağlamak için kullanırsa, işte böyle bir memur, bu şartlara dikkat ettiği zaman, tıpkı Yusuf Aleyhisselam'ın görev istemesi gibi, Yusuf Aleyhisselam'ın durumu kendisine delil olur. Yazar, oy kullananların tekfir edilmesi gerektiğinden bahsettiği bölümlerde şunu diyor: İnsanlar parlamento halinden haberdardır, Allah Azze ve Celle'nin hükmünden gafildirler, bu da özür değildir diyor. Bazıları internet ortamında benim bu bahsi geçen yazarın cehaleti özür görmediğini ifade etmemden dolayı iftira ettiğimi söylediler. Kendileri yazarın risalesini açıp bakabilirler, aynen bu ifadeyi kullanıyor. Yani Allah'ın hükmünü bilmemek özür değildir diyor. Allah'ın hükmünü bilmemeyi mazeret saymamakla diğer bir haricilik düşüncesini ortaya koymaktadır. Hakkında pek çok şaibeli yorum yapılan Zat-ı Envat kıssasını şu açıdan bir değerlendirelim. Bize de bir Zat-ı Envat edin diyen sahabilerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, siz bize de onların ilahı gibi bir ilah edin diyen Musa aleyhisselamın ashabı gibisiniz demiştir. Rivayette bunu söyleyenlerin her ne kadar cahiliyeden yeni çıkmış oldukları belirtilmiş olsa da, bu bizim insanların durumuna hükmetmemiz açısından durumu değiştirmez. Çünkü bahsi geçen sahabeler, La ilahe illallah diyerek Müslüman olmuşlar. Sonra da La ilahe illallah sözüne aykırı olan, açıkça aykırı olan bu sözü söylemişlerdir. Bu da gösteriyor ki, bu kimseler tevhid kelimesinin bütün anlamlarını bilmedikleri halde bu sözü söylemişler ve bu söz kendilerinden kabul edilerek Müslüman sayılmışlardır. Bu konudaki cehaletleri sonradan bu teklifleriyle açığa çıkmış olmasına rağmen tekfir edilmemişlerdir. Dolayısıyla Allah'ın hükümlerinden gafil olmak özür değildir diyen yazar bu hususta da isabet etmemiştir. İnşallah ileride fiilin küfür olmasına rağmen failin kafir olmadığı örnekleri zikredeceğim. Allah izin verirse. Bugünlük burada bırakalım. Süremizi açtık. Hakkınızı helal edin. Önümüzdeki hafta demokratik sistemlerden görev alma ve tağutu veli edinme meselesini işleyeceğiz. Ardından Allah izin verirse muayyen tekfirle mutlak tekfir ne anlama gelir, nasıl olur, cehaletin tekfire mani olması cehalete bir övgü müdür, bu konuları işlemeye çalışacağız. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfuruke ve etubu ilek.